Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 26. ayrım. Gelişmeler pek Tülay'ın umduğu gibi olmadı. Servise üst üste haberler geliyordu ve mevcut elemanların hemen hepsi olayları anında izlemek için etrafa yayılmışlardı. Tülay görev aldığı Kadıköy yakasına geçerken Cahit'e cep telefonunu açık tutması ve kendisiyle bağlantı kurmasını isteyen bir not bıraktı sevgilisinin masası üzerine. Ne var ki genç kızın kaderini etkileyecek çok sıradan fakat son derece önemli bir olay oldu. Serdar büyük bir karayolları haritasını kendi masası yerine boş olan Cahit'in masası üzerine açtı. Haritayı toplarken de ufak notun uçup yere düştüğünü görmedi. Serviste telaşla dolaşan ayaklar altında kalan ufak kağıtta yerde sürüklenip gitti. Cahit ekibiyle televizyona döndüğünde servis boştu. Demli çayını ağız tadıyla yudumlarken günün yorgunluğunu daha iyi hissediyordu. Gripin yarattığı mecalsizliği hala tam olarak üzerinden atamamıştı. Bir süre masasında ıvır zıvır işlerle oyalandı. Tülay'ın dönmesini bekledi. Bir ara aklı sevgilisinin Nizam hakkında söylediklerine takıldı. Çok saçma buluyordu bu iddiayı, hatta komik. Nizam'ı elinde sustalıyla gözü dönmüş bir cani olarak hayal etmek bile gülünçtü. Nereden kapılmıştı bu kanıya Tülay? Anlamak cidden zordu. Adeta saplantı haline gelmişti. Bir süre ayaklarını masasının üzerine dayayıp düşüncelere daldı. Katilin her cinayette bıraktığı şiirlere takıldı aklı. Aslında meselenin çözümü mutlaka o şiirlerde yatıyordu. Ama ne polisin ne de uzman diye gördüğü Nizam'ın çalışmaları bir semere vermemişti. Aslında kendi de epey kafa patlatmıştı. Ama şiirden o kadar anlayan kişilerin yanında esamesi bile okunmazdı. Yine de çekmecesini açarak şimdiye kadar birikmiş bütün şiirleri çıkarıp masasının üzerine koydu. Hepsini teker teker bir daha okudu. Hiçbir fikre sahip olamadı. Birbirinden alakasız, olaylarla bağıntısız şiirlerdi hepsi. Katil bunlarla herhangi bir şey anlatmış olamazdı. Sonra rastgele şairleri inceledi. Hepsi önemli ve isim yapmış kişilerdi. Sıkıntıdan elindeki kalemle boş bir kağıda adlarını yazmaya başladı. Vakit geçirmekte gayesi. Hatta bir ara kağıtları yeniden çekmeceye takıp aşağıya kafeteryaya inmeyi aklından geçirdi. İşte ne olduysa o anda, yani kağıtları kaldırmak üzereyken oldu. Bakışları tamamen tesadüf eseri sıraladığı şair isimlerine takıldı. Bunun bilinçli olarak yapmamış, karışık olarak incelediği şiirlerin şairlerini kağıda belirli bir sıraya bağlı olarak yazmamıştı. Gözleri irileşti ve dehşete kapılmış gibi bir daha baktı sırayla yazdığı isimlere. Necip Fazıl Kısakürek, İlhan Demirarslan, Ziya Osman Saba, Ahmet Muhip Tranas, Metin Eloğlu, Yaşar Nabi Nayır, Özdemir Asaf, Nevzat Üstün. Gözlerine inanamadı Cahit. Bir daha ve bir daha okudu. Yanılmış olamazdı. Tüyleri diken diken oldu. Şair adlarının ilk harfleri alt alta gelince ortaya bir isim çıkıyordu. Nizam Yön. Yani katilin adı. Demek bu kadar basitti. Küfretti içinden. Gözlerinin önündeki gerçeği kör gibi görememiş, durumu fark edememişti. Akrostiş meraklısı manyağın tekiydi katil. Hep şiirlerde saklı bir mesaj aramışlar, şair adları hiç akıllarına gelmemişti. Yeni bir ürperti kapladı benliğini. Tülay haklı çıkmıştı. Kızcağıza inanmamış, hatta onu terslemişti. Hiddetinden dudaklarını ısırdı. O sakin ve uysal görünen Nizam, hasta bir yaratıktı ve bir seneye yakın bir zamandan beri insanlarla alay edip durmuştu. Bu ancak ruhen hasta bir insanın marifeti olabilirdi. Yerinden fırladı. Bunu derhal Tülay'a haber vermeliydi. Sonra duraladı bir an, yoksa hiç gecikmeden polisi mi arasaydı? Her ne kadar katilin kimliğini kendisi ortaya çıkardıysa da aslan payı sevgilisine aitti. Önce onu haberdar etmeliydi. Telefonuna sarıldı. Tülay'ı cebinden aradı. Sevgilisi açmıyordu telefonu bir türlü. Kapattı, bir daha denedi. Zil çalıyor fakat cevap alamıyordu. Allah kahretsin diye homurdandı. Neden açmıyordu bu telefonu? Heyecandan yerinde duramıyordu. Haber dairesi müdürünün odasına koştu. Ona şimdilik buluşunu açıklamayacaktı. Top gibi müdürün odasına girdi. Tülay nereye gönderdiniz müdür bey diye sordu. Müdür kaşlarını çatarak hışımla odasına giren Cahit'e baktı. Cahit o kadar heyecanlıydı ki üzerindeki anormal telaşı anlamamak mümkün değildi. Niye soruyorsun? Bir an ne diyeceğini bilemedi. Yutkundu. Acele görüşmem lazım da. Kadıköy'e. Alt yolda bir tüp gaz patlaması olmuş. Bir yığın yaralı varmış. Ya diye mırıldandı Cahit. Kolay kolay dönemezdi. Ekip herhalde yalnız patlamanın olduğu yeri görüntülemekle kalmaz, hastaneye kaldırılan yaralılarla da röportaj yapmak isterdi. Beklemesi gerekecekti. Müdürün odasından çıkarken yine kendi kendine homurdandı. Olsun, beklerim dedi. Bir yıla yakın bir zamandan beri bu işin üzerinde beklemişlerdi. Birkaç saatin daha ne önemi vardı? Bahçeyi saran duvarlar eski ve yüksekti. Seneler içinde bakımsız kaldığının en büyük belirtisi iri taşlardan oluşmuş yığmanın boğazın rutubetiyle yer yer aralarına sızmış yosuna benzer yeşilliklerdi. Bazı yerlerinde taşlar kırılmış, yerlerinden fırlamıştı. Nizam'ın yazdırdığı adres burası olmalıydı. Tülay emin olmak için elindeki nota bir daha baktı. Sokak ve numara uyuyordu. Paslanmış demir kapıya doğru yürüdü. Önünde durup bahçeye ve içerideki mamum görünüşlü binaya baktı. Arkadan denizin maviliğini, akıntılı boğaz suyunun nefis manzarasını seyretti. Burada bir tarih yatıyordu. Nizam'ın böyle bir yerde oturduğunu hiç düşünmemişti. Gözlerini bir süre eski ahşap binadan ayıramadı. Kasvetli ve insanın içine ürperti veriyordu. Bakımsızlıktan yer yer boyaları dökülmüş, yapıldığı yıldan bu yana sanki hiç tamirat görmemişti. İçindeki tedirginlik arttı genç kızın. Buraya tek başına gelmekle belki büyük bir hata yapmıştı. Ama artık dönemezdi. Kararsız birkaç saniye geçirdi kapının önünde. Sonra demir kapıyı hafifçe itti. Açılmadı ağır kanat. Daha dikkatle bakınca kocaman asma kilidi gördü. Geldiğini haber verecek zil veya eski usul kapı tokmağı aradı. Öyle bir şey yoktu. İçeriye nasıl gireceğini düşünmeye başladı. Seslenecek miydi yoksa? Köşkle demir kapı arasında uzun bir mesafe vardı. Nizam'a buradan sesini duyurması adeta imkansızdı. Görebildiği açıdan bahçeyi gözden geçirdi. Metruk bir hali vardı. Eskiden canlı ve bakımlı olduğu belli olan kombelarya çimleri solmuş, adi otlara dönüşmüştü. Köşke uzanan toprak yol çatlamış, pis ve bakımsızdı. Evin birkaç basamakla çıkılan merdivenleri önünde bir yığın içi boş saksılar sıralanmıştı. Sanki burası kaderine terk edilmiş, içinde hiçbir canlının yaşamadığı, uğursuz ve tekinsiz bir yerdi. Hayat burada yıllar önce durmuş gibiydi. Şaşkınlığı gittikçe artıyordu Tülay'ın. Bu metruk, içinde kimselerin yaşamadığı köşk, Nizam'ın evi miydi yani? İhtimal veremedi önce. Bakımsızlığına rağmen mevki itibariyle burada bir servet yatıyordu. Nizam böyle bir yerin sahibi olamazdı. İmkanı yoktu. Bu bir tuzak diye düşündü. Kendisini buraya kasten çağırmıştı. Bilinçli ve bir plan dairesinde. Köşk tenha ve çıkmaz bir sokağın sonundaydı. İçeriye girerse kıtır kıtır doğrasalar kimse duymazdı. Az daha paniğe kapılmak üzereydi. Buradan kaçıp uzaklaşmak isteğiyle yanıp tutuştu bir an. Tek başına gelmesi kelimenin tam anlamıyla çılgınlıktı. Fakat iradesi beyninin emirlerini yerine getiremiyordu bir türlü. Demirleri paslanmış bahçe kapısının önünden ayrılamadı. Yerine mıhlanmış gibiydi adeta. Tuhaf, izah edemediği bir duygu onu içeri çekiyordu. İçeriye girmenin bir yolunu bulamamıştı henüz. Tam o sırada yavaş yavaş yaklaşan ayak sesleriyle irkildi. Sesin nereden geldiğini kestirememişti. Başını çevirip arkaya çıkmaz sokağa baktı. Yol bomboştu. Ayak sesleri bahçeden geliyordu. Başını demirlere dayayarak yeniden içeriye baktı ve yaklaşan Nizam'ı gördü sonunda. Bitkin ve perişan bir hali vardı adamın. Ter içindeydi ve saçları alnına yapışmıştı. Sendeleyerek yürüyordu. Tülay endişeyle süzdü onu. Tüm korku ve kuşkularına rağmen acıdı ona. Doktor Nece'nin söyledikleri geldi aklına. Şayet bu bedende farklı iki karakter varsa şu an karşısındaki serviste her zaman görmeye alışık olduğu Nizam'dı. Dost, Munis ve sıkılgan genç. Yürümekte zorlanıyordu. Kapıya kadar geldi. Düşmemek için bahçe tarafından demir parmaklara tutundu. Konuşmakta zorlanıyordu, kekeleyerek inledi. Durma, git buradan. Sana gelmemeni söylemiştim. Tülay olanları doktorun açıklaması çerçevesinde az buçuk anlıyordu. Sen hastasın, diyebildi ürkek bir sesle. Haklısın. Ama şimdi bunu tartışacak zaman yok. Hemen uzaklaş buradan. Kız direndi. Seni bu halde bırakamam. Birinin yardım etmesi lazım. Yalvarırım git. Senin başına bir kötülük gelmesini istemiyorum. Tülay bir yandan korkusunu yenmeye çalışıyor, bir yandan da vicdanıyla boğuşuyordu. Onu bu halde bırakamazdı. Bir hastaneye yatmalısın. Anlamıyor musun? Artık çok geç, bitmiş haldeyim. Bütün bunları bilinçli ve şuurlu olarak yapmadığını biliyorum. Bütün sorun tıbbi yardımı kabul etmen. Eylemlerinden dolayı cezai mesuliyetin olmayacak. Nizam durduğu yerde önce kasıldı, sonra göz bebekleri yuvalarında döner gibi oldu. Genç kız bunun bir trans hali olduğunu ve içerideki ikinci karakterin satığa çıkarak benliğe hakim olduğunu ne yazık ki anlayamadı. Çünkü böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştı daha evvel. Onun daha da fenalaştığını sandı. İyi misin? Diye sordu. İdare ediyorum dedi Nizam. Ama sesi titremeden, pürüzsüz ve net çıkmıştı. Onu krizi atlatmak üzere olduğunu sanmak gafletinde bulundu Tülay. Demek cezai mesuliyetim olmayacak öyle mi? Bundan emin misin? İnan bana. Buraya gelmeden önce bir doktorla konuştum ama sırrını biliyorum. Gerekirse bir avukatla da konuşuruz. Çift kişilik olduğun ortaya çıktı. Benim tanıdığım Nizam iyi bir insan. Sana yardım etmek istiyorum. Eğer ciddi bir kontrolden geçersen eski saatine kavuşabilirmişsin. Bunu nasıl öğrendin Tülay? Uzun hikaye, fakat önemi yok artık. Utanıyorum. Katil ağlar gibi numara yapmaya başlamıştı. İyileşeceksin, inan bana. Durumumu herkes biliyor mu? Hayır, kimse bilmiyor. Sadece Cahit'e açtım. O da benimle dalga geçti. İnanmadı. Sana inanabilirim değil mi? Beni hapse tıkmayacaklarına söz veriyor musun? Önce tam teşekküllü bir hastanede kontrolden geçmen lazım. Hastalığın kesin teşhisi gerekir. Bu belki biraz uzun sürebilir ama sonuçta şifa bulacağın muhakkak. Tülay ne yazık ki hala Nizam'ın öteki benliğiyle konuştuğunun farkında değildi. Bitik haldeyim diye inledi katil. Hiç vakit geçirmeyelim. Hemen seni bir arabaya atıp hastaneye yetiştirelim. Katil bir tereddüt geçiriyormuş gibi duraladı. Pekala dedi sonra. Bana biraz yardım etmelisin ama. Ne tür bir yardım? Çok güçsüzüm. Kımıldayacak halim yok. Köşke girip biraz para ve çamaşır almam icap edecek. Yıkılacak durumdayım. Tamam ama bu kapı kilitli. İçeri nasıl gireyim? Ben açarım sana. Katil ceketinin cebinden bir tomar anahtar çıkardı. Sonra içlerinden biriyle asma kilidi usulca açtı. Genç kız safça içeri süzüldü. Hala bir şeyden şüphelenmiyor ve arkadaşına iyilik ettiğini düşünüyordu. Canavar kişiliğinden uzak durduğu sürece o masumdu. Heyecan öylesine doruklara çıkmıştı ki Nizam'ın arkadan asma kilidi kapattığını fark edemedi. Hatta sendeleme numarası yapan katilin düşmemesi için onu kolundan tuttu. Toprak yolda köşke doğru ilerlemeye başladılar. Genç kız yürürken bahçeyi bir daha gözden geçirdi. Sağ taraftaki tek katlı ufak müştemilatı da o zaman fark etti. Beyaz badanalı, nispeten bakımlı ufak bir yapıydı. Camlarında canlı renkli perdeler asılmıştı. İlk defa o zaman bakımsız ahşap köşkle kullanıldığı belli olan ufak yapının arasındaki farkı gözlemledi. ''Burada kim oturuyor?'' diye sordu Nizam'a. ''Hiç kimse.'' ''Ya köşkte?'' ''Ben.'' ''Gerçekten hiç kimsen yok mu Nizam?'' Soruya cevap vermedi katil. ''Hadi acele edelim lütfen.'' diye mırıldandı sadece. ''Dermanım tükeniyor.'' Tülay fazla soru sorup vakit geçirmenin abes olduğunu idrak ederek kapının girişindeki aşınmış mermer basamakları tırmandı. Her şeye rağmen içinin ta derinliklerinde yine de bir huzursuzluk duyuyordu. Nizam başka bir anahtarla köşkün kapısını açarken sanki tedirginliği biraz daha artar gibi oldu. Hatta bir an tam kapının eşiğinde durdu. ''Ben burada bekleyeyim.'' dedi. ''Sen gerekenleri al gel.'' Katil yüzüne gülümseyerek baktı. ''Yoksa içeriye girmeye korkuyor musun?'' Kız hissiyatını belirtmiş gibi utandı. ''Neden korkayım? Sen benim dostumsun. Bana bir kötülük etmezsin ki.'' ''Tabii, öyleyse gel ve bana yardım et.'' Çaresiz adımını içeri attı Tülay. İlk dikkatini çeken köşkün içindeki ağır kokuydu. Havasız binanın içi kesif küf ve ekşimiş peynire benzeyen bir kokuyla kaplıydı. Bakışları mermer avluya, üst kata çıkan merdivenlere kaydı. Her taraf toz duman içindeydi. Dıştan bakıldığında açıkça belli olan köşkün terk edilmişliği burada daha barizleşmişti. Burada kimsenin yaşamadığını anladı, hatta Nizam'ın da. Nazarları yeniden ürpererek yanındaki adama kaydı. Katil pis pis gülümsüyordu. Akşam geç saatlere kadar boşu boşuna Tülay'ın işe dönmesini bekledi Cahit. Onunla birlikte göreve giden kameraman Tahir'i koridorlarda görünce hemen yanına gitti. ''Tülay seninle dönmedi mi?'' diye sordu. ''Hayır abi, o Kadıköy'de benden ayrıldı. Nereye gittiğini söylemedi mi?'' Taner ilgisizce onu sıktı. ''Söylemedi.'' Cahit sertçe homurdandı. ''Yahu sen de sormadın mı?'' ''Sormadım abi, sormam mı lazımdı?'' Genç kameramanı üstelemedi Cahit. Vakit ilerlemişti zaten. Belki de kanala dönmektense doğrudan evine gitmeyi yeğlemiş olabilir diye düşündü. Servise döndü hemen. Evine çoktan varmış olması gerekir diye hesap yapıyordu aklından. Önce yine cebini aradı. O asap bozucu malum ses kaplama dışında olduğunu söylüyordu. Dayanamadı. Bu defa evine telefon etti. Açan Nazan teyzeydi. Tülay'ın annesi, sevimli, hoş sohbet, tatlı bir kadın. Üstelik Cahit'i de iyi tanırdı. Belirli nezaket cümlelerinden sonra hemen Tülay'ı sordu. Aldığı cevap henüz kızın gelmediğiydi. ''Allah Allah'' diye homurdandı içinden. ''Nereye gitmiş olabilirdi?'' Gerçi bu duruma pek şaşmamak gerekirdi. Genellikle televizyonda çalışanlar kendilerine ayıracak zaman bulmakta zorluk çekerlerdi. Bu iş dönüşü Tülay için iyi fırsattı. Belki ufak tefek alışveriş için dışarıda oyalanmış olabilirdi. Nazan Hanım'a eve gelir gelmez kendisini aramasını rica etti. Çok önemli diye de uyardı. Gerçekten de öyleydi. Telefonu kapatıp arkasına yaslandığında düşüncelere boğuldu. İtiraf etmeliydi ki kızcağız sonunda haklı çıkmıştı. Israrla şair katilin Nizam olduğunu iddia edip durmuş fakat ona bir türlü inanmamıştı. Uzak bir ihtimal de olsa sonucu kendisinin de düşünmesi gerekirdi. Fakat nedense insanoğlu böyle vakalarda suçluyu hemen yanı başında değil de uzaklarda, hiç tanımadığı bir çevrede bulunduğu fikrine daha sıcak bakıyordu. Oysa katille bir yıla yakın zamandır iç içe, burun buruna yaşamışlar, birlikte olayları araştırmışlar ama onun katil olabileceğini hiç düşünmemişlerdi. Cahit en azından ben atladım diye homurdandı. Bu sonuca kendisinin de varması gerekirdi. Hala sonucu kabullenmekte zorlanıyordu. Tesadüfen o akrostişi görmese yine de ihtimal vermezdi. Kendi aralarında dahi üşütük diye adlandırdıkları o sakin ve masum insandan böylesine kanlı bir caninin çıkmasını aklı bir türlü almıyordu. Zaman hızla geçiyordu. Hava kararırken Cahit Enikon'u tedirgin olmaya başlamıştı artık. Çok önemli bir neden olmadıkça Tülay'ın eve dönmesi gerekirdi. Oysa hala telefon gelmemişti. Dayanamadı, bir daha evini aradı. Telefona çıkan yine Nazan Hanım'dı. Tülay dönmemişti. Aklına abuk sabuk fikirler geliyordu. Ama bunları kadına açıp anlamsız yere onu da heyecanlandırmak istemedi. Kadın gayet rahattı. Zira görevi gereği kızı çoğu zaman gecikir, eve belirli saatlerde dönmezdi. Bu akşamki gecikmesini de öyle değerlendirmesi çok doğaldı. Aynı ricayı tekrarlayıp kapattı. O lanet cep telefonu ise hep aynı nakaratı tekrarlıyordu. Aradığınız numara şu an kaplama alanı dışındadır. Cahit sunturlu bir küfür salladı. Sabırsızca yerinde kıpırdanıp durdu. Bir insana ulaşmanın bu kadar zor olduğunu hiç düşünmemişti. Dilediği zaman aradığı kişiye ulaşamıyorsa bu lanet cep telefonu ne işe yarardı? Sinirle fırladı yerinden. Nizam'ın gülümsemesi kanını dondurmuştu genç kızın. Pis pis sırıtacak bir durum yoktu ortada. Bakışlarını yüzünden alamadı. İlk defa Nizam'ın o masum ifadeli çehresi kendisine korkunç gözüktü. Yüzünde en azından 3 günlük sakal vardı. Tanıdığı Nizam her gün tıraş olmayı kendine adet edinmiş biriydi. Belki hastalıktan tıraş olamamıştır diye geçirdi içinden. Kolay değildi. Bu kadar karmaşık bunalım içinde çabalayan hangi erkek tıraş olmayı düşünürdü? "Neden gülümsüyorsun?" diye sordu dayanamayarak. "Ahmaklığına," dedi adam. "Seni zeki biri sanırdım. Beni hayal kırıklığına uğrattın." "Ne demek istiyorsun?" "Rahatlıkla tuzağıma düştün. Buraya seni neden çağırdığımı anlamadın mı?" Tülay titremeye başladı. Konuştuğu adam Nizam değil, ruhunu eline geçiren öbür kişiliğiydi. Kanlı katil, acımasız olan öbür benliği. Buna hazırlıklı olmalıydı aslında ama eli ayağı kesilmişti genç kızın. İçini kahredici bir korku kapladı. Çok savunmasızdı. Gerçekler o zaman beynine dank etti. Hastalığın klinik tablosu hakkında hiçbir fikri yoktu. Ama bahçe kapısı önünde kendine yalvaran Nizam'ın yüz ifadesi geldi aklına birden. "Git buradan, hemen uzaklaş," diye yalvarmıştı. O gerçek Nizam olmalıydı ve içindeki kötü bilincin neler yapacağını biliyordu. Sonra adamın kasılmasını, göz bebeklerinin yuvaları içinde dönüşünü anımsadı. Emin değildi. Ama öteki benliğin Nizam'ı esir aldığı an olmalıydı. Yani bir dönüşüme bizzat şahit olmuştu. Buradan kaçıp uzaklaşmak istedi. Bu arzu yıldırım hızıyla tüm bedenini sardı. Hayatta kalabilmek için bunu yapmak zorundaydı. Tüm mantığı kaçmasını söylüyordu fakat çok geç kalmıştı. Sanki kısmi bir felç geçiriyordu. Ayakları gülle gibi ağırlaşmış, yerine mıhlanmış gibiydi. Kımıldayamıyordu. Ve o vahşi yaratık hala sırıtıyordu. "Korkuyorsun değil mi?" Korkuyordu tabii. Korkmak ne kelime. Ruh haleti korkunun çok ötesindeydi. Üzerine bir ağırlık çökmüş, sinmiş ve ecel terleri dökmeye başlamıştı. Başına gelecekleri az buçuk tahmin edebiliyordu. Bu canavar öldürecekti onu. Tıpkı işlediği diğer cinayetler gibi. Belki ırzına da geçecek, sonra da şah damarına bir bıçak saplayacaktı. Tülay'ın bedenini yeni bir panik dalgası kapladı. Vücudu yaprak gibi titremeye başladı. Sonuç kaçınılmaz gibi geliyordu. Yüzü bembeyaz kesilmişti. "Titriyorsun." Bu ses yabancıydı. Kesinlikle Nizam'a ait değildi. Onun sesi daha yumuşak, ince ve nezaket doluydu her zaman. Oysa karşısındaki yaratığın sesi kaba, hoyrat ve haşindi. Tülay kendinin de tahmin edemeyeceği şekilde ağzını açıp konuştuğunu fark etti. Oysa dilinin ağzının içinde şişmiş ve kımıldayamayacak hale geldiğini sanıyordu. "Sen, Nizam değilsin," diyebildi güçlükle. Katilden bir kahkaha yükseldi. "Evet, ben o değilim." Tülay titremeye devam ediyordu. "Peki sen kimsin?" Bu suali bile nasıl sorduğuna şaşıyordu genç kız. "Merak mı ettin?" Bu kez ancak başını sallayabildi. Boğazı düğümleniyordu. "Bu senin üstüne vazife değil, aile sırrı. Öğrenemeyeceksin. Çok fazla şeye karıştın. Bu nedenle de seni öldüreceğim. Anlıyor musun beni, kaltak?" Tülay çaresizlik içinde inledi. "Nizam." Ona hitap edecek başka bir isim bulamamıştı. "Kes sesini. Ben Nizam değilim," diye gürledi katil. "Kör müsün? Hiç o sünepe, pısırık herife benziyor muyum?" Güçlükle yutkundu genç kız. "Evet," diye kekeledi. "Şu an karşımdakinin o olmadığını görüyorum. Bir daha bana onun adından bahsetme. Peki sana ne diyeyim?" Kızgınlığı birden geçmiş gibiydi canavarın. Sırıttı tekrar. Bana hep şair katil diyorsunuz ya, o sıfatı beğeniyorum. Ama sen bir şair olamazsın. Şairler duygulu ve hassas olurlar. Nizam gibi. Katil yeniden gürledi. Sana onun adını ağzına alma demiştim. Neden? Nizam'dan korkuyor musun? Adam hayretle kıza baktı. Korkmak mı? O ödlekten korktuğumu mu sanıyorsun? Tek bedende müşterek yaşadığınızı biliyorum artık. Onun seni engellemesinden korkuyorsun. Komik, çok komik diye hırladı katil. Neden korkacakmışım? Zaten bu işin sonuna geldik sayılır. Ondan hem intikamımı aldım hem de onu sonsuza kadar karanlığın içine gömdüm. Bu beden artık benimdir. O bundan sonra asla görünmeyecek. Onu yok ettim. Yalan bu. Onu yok edemezsin. O yine ortaya çıkacaktır. Acı bir kahkaha attı katil. Sen nereden biliyorsun? Doktorla konuştum. Şu çapadaki ukala profesörle mi? Onu biliyorum. Bir boktan anlamaz. Hayır, bir başkasıyla. Kaşları çatıldı katilin. Kiminle? Bu konuyu kimseye açmadığını söylemiştin. Sana yalan söyledim. Katil dik dik baktı kızın yüzüne. Dudakları gerilmiş, kanlı gözleri irileşmişti. Yüzü gittikçe korkunçlaşıyordu. Konuşurken tükürüklerini zapt etmekte zorlanıyordu sanki. Konuşmayı kesti birden. ''Yürü!'' diye bağırdı. ''Nereye?'' ''Ebedi istirahatgahına.'' ''Ne demekti bu? Ne anlatmaya çalışıyordu?'' ''Anlamadım.'' diye fısıldadı kız. ''Yürü şimdi. Az sonra her şeyi anlayacaksın.'' Ümitsizlik benliğini kasıp kavurdu Tülay'ın. Onunla baş başa mücadeleye girişmenin yararı yoktu. Onu alt edemezdi. Tek çare onunla konuşmaktı. Blöf yapmak, tehdit etmek de anlamsızdı. Katil bunları yutmayacak kadar zekiydi. Merhamet dilenmek veya acındırmak acaba mümkün müydü? Hayır diye aklından geçirdi genç kız. Bu da çare değildi. O hem ruhen dengesiz hem de acımasız biriydi. O halde onu konuşarak nasıl oyalayabilirdi? Tek kurtuluş ümidi Nizam'ın geri gelmesiydi. Ama nasıl ve ne zaman? Acaba karşısındaki bedenden o canavar ne zaman çıkardı? Bu süre hakkında hiçbir fikri yoktu. Belki saatler, belki bütün bir gece beklemesi gerekirdi. Başı önüne düştü kızın. Teslimiyeti kabul edemiyordu. Ama şimdilik yapabileceği fazla bir şey de yoktu. Durumu kabullenmiş gibi davranmak galiba en iyisiydi. Her şeye rağmen tek tesellisi içindeki korkuyu bir nebze de olsa yenmiş olduğuydu. Yavaş yavaş şartlara alışıyordu. Korkunun ölümü engellemeyeceği kafasına dank etmişti. Çok dikkatli olmalıydı. Sabırlı ve itidalli. Tanrı'ya inanan bir kızdı. Yüce Tanrı mutlaka onu koruyacak ve bu kabustan bir çıkış yolu gösterecekti. Tek yapacağı beklemek ve sakin olmaya çalışmaktı. Katil kızı iteledi. Hadi yürü. Nereye dedim? Bodrum'a. Bodrum lafı kendi kendine yaptığı tüm telkinlere rağmen bir kere daha ürpermesine yol açtı. Neden Bodrum'a götürüyordu acaba? Elinde olmadan itiraz etti. Hayır, oraya gitmek istemiyorum. Emirlerime uymaktan başka şansın var mı? Yoktu. Gerçekten de yoktu. Orada başına neler gelebileceğini hissediyordu. Ama başka şansı da yoktu. Bir süre daha beklemek zorundaydı. Ayrıca onu şu an öldürmek istese rahatlıkla bu izbe ve küf kokan köşkün antresinde de yapabilirdi. Kimsenin ruhu bile duymazdı. Buraya gelirken çıkmaz sokakta dahi tek bir ferde rastlamamıştı. Ama katilin bir beklediği olmalıydı. Hemen bu işi bitirmeye kalkışmamıştı. 26. ayrımın sonu sayfa 356. Devamı 27. ayrımda.